Ayrım 29, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 257. Direktör yardımcısı oturması için rahat koltuklardan birini işaret etti. Usulen kahve mi, çay mı istediğini sordu. İkram fazla bittikten, Londra'nın havası suyu falan da konuşulduktan sonra size yardımcı olmam hususunda talimat aldım dedi, emrediniz. Bu giriş Duffy'yi çok nazik bir duruma sokmuştu. Langley bu kadar kısa zamanda bir randevu ayarlamak için İngilizlere neler söylemiş olabilirdi ki? Bildiğiniz gibi diye söze başladı. İran hükümeti başta nükleer silahlar olmak üzere kitle imha silahları ele geçirme konusunda büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu da bizim milli güvenliğimizi yakından ilgilendirmektedir.
Bizim de?
Evet, şu anda İran tehlikesinin bir yanı bizi çok endişelendiriyor. Benim sizden ricam çok kısa ve doğrudan doğruya sorunun esası ile ilgili bir husus. 8 Ocak günü saat 15.02'de Belgravia'daki numarası 235-77-28 olan telefon kulübesinden İran Milli Petrol Şirketi'ne IMPŞ'ye telefon edilmiş. Bu telefon konuşması izah ettiğim sebeplerle bizi çok ilgilendiriyor. Telefon görüşmesi yurt içinde yapıldığı için bizim NSA imkanlarıyla kaydedilememiş. Size sorum şu, IMPŞ'nin telefonlarını dinliyor musunuz? Dinliyorsanız bu konuşmanın kesitini görebilir miyim? Direktör yardımcısı arkasına yaslandı. Takdir edeceğiniz gibi bu türlü materyal elimizde olsa bile çok gizlidir. Çok iyi biliyorum. Bu endişenizi biraz daha açabilir misiniz acaba? Duffy işte diye düşündü. Ya her şeyi masaya yatıracak ya da varsa bile, ki varlığı kesindi artık, istediğini alamayacaktı. Bu sizin de bildiğiniz bir konuyla ilgili. 1992-1993'te alınan bir raporda İranlıların Rusların Kazakistan'daki depolarını boşalttıkları sırada ele geçirdikleri kuvvetini bilmediğimiz 3 nükleer silahtan söz ediliyordu.
Evet, hatırlıyorum. Ayrıca aklımda kaldığına göre bu raporun doğru mu, uydurma mı olduğunu da tam saptayamamıştık.
Bu rapor İsrail kaynaklıydı ve bazı şüpheyi mucip noktaları vardı. Öyle ama şimdi doğruluğuna kanaat getirdik. Direktör yardımcısı birden dikleşti oturduğu yerde.
Getirdik derken? Sizin Langley'i kastediyorsunuz herhalde. Bize bildirildi mi bu? Resmen demek istiyorum.
Resmen bildirildi mi bilemiyorum efendim. Bu türlü şeyler benim dışımdadır. Gayri resmi olarak şu anda size bildirmiş oluyorum. Haydi bakalım göster şu konuşma metnini artık.
Yurt içi telefon dinlemeleri MI6 olarak bizim ilgi alanımızın dışındadır. Bu işlere MI5 ve Devlet Muhaberat Merkezi bakar. Milli güvenlikle ilgili hususlarda kendilerinden istekte bulunabiliriz. Ama fiilen işi yapan MI6 ve muhaberat merkezidir. Sizinle açık konuşmak gerekirse IMPŞ'nin telefonlarının dinlenip dinlenmediğini bilmiyorum.
Ama herhalde IMPŞ'nin İran'ın silah satın alma çabalarında paravan olarak kullanıldığının farkındasınızdır.
Basın bir ticari şirketin telefonunu dinliyor olduğumuzu öğrenince nasıl bir duruma düşebileceğimizin de farkındayım. Guardian bizi petrol fiyatları üzerinde spekülasyona girmekle itham edecektir.
Evet, bu türlü tehlike hepimizin başında. Fakat sizi temin ederim ki efendim, bu ricam en büyük yetkiye sahip olanlarca da desteklenmektedir.
Duffy burada biraz da atıyordu. En yüksek yetkiye sahip olan sözüyle gayri resmi olarak başkan kastedilirdi. Acaba sahiden o da kendisini destekler miydi?
Sözleri hedefini bulmuştu. Direktör yardımcısı kalkıp masasına gitti, bir düğmeye bastı. Birkaç saniye sonra içeri genç ve güzel bir hanım girdi. Kapıyı açıp girmesi o kadar çabuk olmuştu ki sanki kapının arkasında zilin sesini bekliyormuş hissini verdi. O da dışarıdaki sekreterler gibi sade bir zarafet içindeydi.
Direktör yardımcısı genç kadını tanıtırken Victoria Parker benim MI5 ve muhaberat merkeziyle olan ilişkilerimizi koordine eder dedi.
Duffy'nin ricasının detaylarını anlattı.
Victoria Duffy'ye 1-7 bu numaraları dinliyorlar mı diye sor. Şayet dinliyorlarsa Amerikalı dostlarımızın istediği kesitleri bize yollasınlar.
Victoria bir Daily Telegraph gazetesi uzattı. Bunu sağlamak biraz vakit alabilir. Siz bu arada gazeteye bir göz atın isterseniz.
Aslında bekleme uzun sürmedi. Güzel bayan Parker 5 dakika sonra elinde bir deste kağıtla gelip direktör yardımcısına uzattı. O da gelenlere dikkatle okuduktan sonra Duffy'ye geçirdi.
Bu ne kadar işinize yarar bilemiyorum dedi. Dilediğiniz kadar inceleyebilirsiniz ama bir kopya almak yok. Gerekirse bunu NSA aracılığıyla muhaberat merkezinden isteyebilirsiniz.
Çok gizli. 01-08-98-15-02-Z.
Birinci ses. 017-1-235-77-28.
Eccleston Meydanı, Londra, SW1'deki bir telefon kulübesi.
İkinci ses, 0171-371-2067.
İran Milli Petrol Şirketi Londra Merkezi, yetki kaynağı HO1997-23471.
Aslı olan Farsçadan H.T. Mozarfin tarafından çevrilmiştir.
Birinci ses, Profesör Bentari, bana Halit projenizden yeni söz ettiler. Bu bir çılgınlık, gerçekten inanılmaz bir çılgınlık.
İkinci ses, Tarih, lütfen böyle şeyleri konuşmanın yeri değil.
Birinci ses, zararı yok, telefon kulübesinden arıyorum.
Bak, yapacağınız işin sonucunu hiç düşünmüyor musunuz? Bizi yeryüzünden silerler, bu bizim halkımızın sonu olur.
İkinci ses, Tarih, kendine gel. Allah bu silahı bize nasip ederse İslam'ın düşmanlarıyla mücadele etmemiz için vermiş olacak.
Önderlerimiz,
birinci ses, önderlerimiz çıldırmış. Ben ülkemizin gelişmesi için seninle çalışmak istedim. Mahvına yardım etmek için değil. Ben yokum artık, faaliyetimi durduruyorum şu andan itibaren.
İkinci ses, Tarih, hemen evine döner misin?
Bir saat içinde seni görmeye geliyorum. Bu meseleyi soğukkanlılıkla görüşürüz.
Birinci ses, anlaşılamadı.
Konuşmanın sonu.
Direktör yardımcısı bir işe yarayacak mı bari diye sordu.
Bilmem, biraz karışık.
Yerinden kalkıp birkaç adım attıktan sonra yardımcının masasının önünde durdu.
Bakın dedi, biraz evvel gayri resmi olarak İranlıların 3 nükleer silaha sahip olduklarına dair kesin kanıtlar bulduğumuzu söylemiştim.
Bu konuşma belki bize bu lanet heriflerin bu silahları kullanmaya niyetli olduğunu gösteriyor.
Duffy bu onun için de benim için de biraz acayip oluyor diye düşünüyordu. Bir yandan da yemek yemek ve biraz gevezelik etmek için davet ettiği küçük Fransız bistrosunun menüsünü tetkik eden Nancy'yi seyrediyordu.
Aman Allah'ım, kendisini ilk randevusuna çıkmış bir liseli genç gibi hissediyordu.
Nancy menüyü bir kenara koyarken çok güzel görünüyor, nereden keşfettin bunu dedi ve bir yandan göz kırparak yoksa bizim milli güvenlik organlarımız ajanlarına mı gittikleri şehirdeki güzel lokantaların listesini de mi veriyor diye devam etti.
Bizim patronların tarzına en yakın Burger King'in adresini vermek daha uygun düşer.
Garson gelip içkilerini masaya koydu. Nancy vodka istemişti, bardağını oynattı.
Birkaç saniye içkinin içindeki buzların oynayışını seyretti. Gözlerindeki ışıltı yerine ani bir melankoliye bırakmıştı. Başını salladı. Bu hareketiyle sanki içine çökmüş acıdan kurtulacağını sanıyor gibiydi. Gözlerini Duffy'nin yüzüne doğru kaldırdı.
''Zamana Jim'' dedi, ''bizim her şeyden çok zamana ihtiyacımız var değil mi?''
Duffy de gülümseyerek bardağını kaldırdı. ''Evet, hüznün perişanlığını zaman toplayan.''
Bu kelimeler ağzından çıkar çıkmaz bir ah sesiyle hemen atıldı. ''Bak yanlış söyledim, zaman değil, uyku.'' diyecektim. ''Böyle güzel bir hanımın üstünde iyi intiba bırakmaya gayret ederken karıştırıveriyor insan.''
Nancy güldü. Olsun, önemli olan gayret. Ayrıca bizim istihbarat elemanlarımızın Shakespeare'dan misralar okuduğunu bilmiyordum.
Longfellow daha yakışırdı sizin örgüte.
Onu FBI okuyor.
Nancy masanın üstündeki ekmek tabağından ince bir dilim Fransız baget ekmeği aldı. Bir lokma koparıp ağzına attı. Sanki nefis bir şeyi ilk defa yiyormuşçasına büyük bir hızla çiğnemeye başladı.
Duffy hayranlıkla seyrediyordu onu. Günlük olağan bir şeye, bir harekete özel şıklık katan kadınlar vardır. Nancy de onlardan biriydi.
''Bu suretle'' dedi, yüzünde tatlı bir tebessüm vardı, ''Siyah'dan olduğunu bir dereceye kadar itiraf ediyorsun.''
Duffy bazen kendi inançları dahil bazı şeyleri, bazı kuralları birazcık eğmekle hayatı daha kolaylaştırmak mümkün olabilir belki diye düşündü. Zaten bu akşam birçok kuralı bu şekilde eğip büküyordu.
''Sen söylüyorsun, ben bir şey demedim.''
''Uzun zamandan beri mi?''
Bütün çalışma hayatım boyunca.
Nasıl oldu?
Aptal olsam da vatanımı çok severim. Yok, böyle demeyeyim. Daha doğrusu örgütten istediler beni. Kolejde Rus dili okumuştum, gururlandım. Bana teklif ettikleri dehşet bir hayat yaşatabilirdi. Nitekim öyle oldu. Sonra insanın kendi ülkesine hizmet nosyonu da vardı işin içinde. Hemen katılıverdim.
Hayatının pişmanlıklarla dolu olduğundan şikayet etmeyenleri severim.
Duffy içkisinden kocaman bir yudum aldı.
Benim de öyle anlarım olmadı değil dedi.
Mesleki bakımdan mı?
Pek bu tarafları girmeyelim Nancy.
İnşallah şahsi işlerin dolayısıyla değildir. Şöyle bir tahminde bulunayım. Senin çok iyi bir koca olduğunu söyleyebilirim.
Duffy mahcup bir genç edasıyla gülümsedi.
Hayatta iyi koca denen şey var mı dedi bilemiyorum. Bazen bu dediğinin bu devrin çelişkilerinden biri olduğunu sanıyorum. Ben başka bir şekilde söyleyeyim. Kötü bir koca değildim.
Mutlaka katiyen kötü bir koca olamayacağından eminim. Allah'ın bize birlikte yaşamayı nasip ettiği zaman içinde ben de Terry için iyi bir eş oldum. Ha bu arada işte bir gelişme var mı?
Biraz.
Nancy vodka'dan bir yudum daha aldı.
Benden sakladığın şeyler var Jim. Bana anlatmak için ölüyorsun ama cesaret edemiyorsun gibi geliyor. Yüzünden okunuyor bu. Sizin örgütte çalışanları drama kurslarına gönderseler iyi olacak.
Duffy içkisinden kocaman bir yudum daha aldı. Düşüncelerini bir düzene sokmak istiyordu. Bu kadına ne kadarını anlatabilirdi? Polise verdiği ifadeyi hatırladı. Kocasının hayatını kurtarabilmek için yaşadığı sıkıntıları düşündü. Kadın kocasının şu anda görüldüğü kadar kötü bir adam olmadığını öğrenmeyi hak etmişti.
Nancy, kocan hiç Halit planı gibi bir şeyden söz etmiş miydi?
Nancy'nin yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi.
Hayır, hiçbir zaman dedi.
Sonra Halit bir Fars adı değil, Arap adıdır. Niye sordun?
Sana bunu anlatmaman gerekir ama bilmeye de hakkım var, onun için anlatacağım. Sana gösterdiğim fotoğrafların arasında tanıdığının adı Bollahi ama profesör dedikleri adamı hatırlıyor musun?
Tabii.
Kocanın bir müddetten beri onunla birlikte çalıştığını biliyoruz. Bundan evvelki konuşmamızda söylemiştim zannederim. Bollahi denen bu adam İran hükümeti adına büyük silah tedariki programını idare eder.
Tarih mi? Silah mı satın alıyordu? İnanamam.
Bir mavzerle çiftenin farkını bile bilmez. İngiliz dostları onu av partilerine davet eder dururlar ama hiçbirini kabul etmez.
Silah işine bil fiil katıldığını tahmin etmiyorum. O işin mali tarafını idare ediyor olmalıydı. Herhalde ihtiyaç olana kadar mevcut paraları yatırımlarda kullanıp işletiyordu. Profesörler neyse bu Halit işinde ihtilafa düştüler. Profesöre bunun için karşılık verildiğinde İran'ın haritadan silinmesinden korktuğunu söyledi. Benim tahminim ihtiyaçları olan parayı kendilerine vermek istemediği için öldürdüler onu.
Halit, biliyor musun Jim, Terry ile evlendikten sonra bir müddet Kur'an'ı inceledim, İslam tarihini okudum. Muhammed'in ölümünden sonraki dört halife döneminin en büyük komutanlarından birinin adı Halit'ti.
Arkasına dayandı, uzun bakımlı parmaklarını siyah ipek bluzunun yakasına götürdü.
Bir hafta içinde 600-700 adamını Suriye çöllerinden aşırarak Bizans ordusuna saldırmış. Bu yaptığı iş o zaman için müthiş bir başarıymış. Hristiyanları bugünkü Türk-Suriye sınırının olduğu yere kadar sürüp Filistin'den çıkarmış. Bir bakıma Filistin'in kurtarıcısı olmuş. Bu Halit planının da onun gibi bir şey olduğu düşünülemez herhalde. Yoksa bu çağda onun yaptığını tekrarlamaya kalkışırlar mı dersin? Bu mollalar çılgın adamlar ama İsrail'e saldıracak kadar da çılgın olamazlar. Sonra bunu neyle yapacaklar?
Pek öyle emin olma Nancy. Çılgınların, fanatiklerin olduğu yerde yapılan işte mantık aranmaz. Önemli olan yapılan hareketin kendisidir.
Garson yemek siparişlerini almaya gelmişti. Duffy gözlerini listedeki kuzu ve ördek etleri üzerinde dolaştırırken bir yandan da Nancy'nin söyledikleri bu Halit planına oldukça uyuyor diye düşünüyordu. MI6'da okudukları da bu görüşü teyit eder mahiyetteydi. Mollalar bir yolunu bulup ellerindeki 3 nükleer bombayı İsraillilere karşı kullanıp ikinci bir Yahudi katliamı mı yapmayı düşünüyorlardı?
Bebe Behçet Osman, Londra'nın göbeğinde St. Paul Katedrali'nin yakınındaki finans merkezindeki bir döviz bürosuna yanaştı. Bebe, İrlandalı Glynn'le olan randevusundan sonra karar verdiği para seyahatinin ilk adımını atıyordu. Elindeki 20 dolarlık bir banknotu İngiliz lirasına çeviren turistin aldırmazlığı da işe koyuldu. Bebe operasyonu tabii daha büyük ölçüdeydi. Green'den aldığı 148.500 dolar kaparoya, Greenlands'taki satışlardan aldıklarını da ekleyince nakit olarak 230.000 doları vardı. Ayrıca Amsterdam'daki kardeşi Abdullah'tan da değişik para cinsinden 280.000 dolar bekliyordu. Bebe'nin bunları bankacılık sistemine geçirmesi zamanı gelmişti. Paranın hepsini 50 poundluk banknotlara çevirdi. Tamamı 4600 adet banknot olmuştu. Bunları üst üste koyduğu zaman bir filin boğazını tıkayacak veya bir gümrük memurunun merakını kabartacak kadar kocaman bir deste oluyordu. İngiltere'den çıkarken bir gümrük memurunun kontrolüne takılsa işi bitikti. Bebe tezgaha yaklaştı. Bu dövizciyle daha evvelce de iş yapmıştı. Londra'da bunun gibi Bebe'nin isteyeceği hizmeti vermeye hazır ve her biri şu veya bu şekilde bir türlü suça karışmış bir düzineye yakın büro vardı. Buradaki adamlar kendilerine getirilen paraların kaynağının şüpheli olduğunu bildikleri gibi kendilerinin verdiği hizmetin kelimenin lügat anlamıyla kanuna uygun olduğunu da biliyorlardı. Amerika'da olduğu gibi 10 bin dolar ve fazlası nakit para muamelelerinin vergi dairelerine bildirmek mecburiyetinin aksine İngiltere'de herhangi bir resmi makama bildirmeyi gerektirecek bir limit yoktu. Bebe gayet ciddi bir şekilde 50'lik banknotlar halinde 80 bin poundum var dedi. Bunları Alman markına çevirmek istiyorum. 1000 marklık banknotlar halinde olsun.
''Hepsini mi?'' diye sordu tezgahtaki orta yaşlı Pakistanlı.
Bebe'nin talebi onu şaşırtmış olsa bile katiyen belli etmiyordu.
''Evet, hepsini.''
''Size hizmet etmekten zevk duyarız ancak istediğiniz paraları bulabilmek için bize 48 saat zaman tanımanız lazım.''
''Pekala, kabul.''
''Tamam, bizim komisyonumuz %4'tür. Ayrıca istediğiniz miktarın %10'u kadar bir parayı bize depozit olarak bırakırsanız markları toplamaya başlarız.''
Bebe bunları biliyordu. Usulün ne olduğunu ezberleyecek kadar çok iş yapmıştı bunlarla. Bir zarfın içinde 8000 poundu hazırlamıştı zaten. Cebinden çıkarıp adama uzattı. Pakistanlı paraları sayıp bir makbuz hazırladı, mührünü vurdu. Makbuzu yazmak için Bebe'nin adını bile sormamıştı. Bebe'nin parasını geri almak için bu mühürlü makbuz yeterliydi.
''Marklarınız 48 saat sonra hazır olacaktır.'' diyerek makbuzu uzattı.
Bebe teşekkür ederek uzaklaştı. aynı işlemi bu kesimde bildiği başka iki döviz bürosunda daha yaptı. İki gün sonra aynı bürolara bir tur daha yaptıktan sonra 230 bin doları Alman markı olarak binlikler halinde kendisini bekliyor olacaktı. 4600 pound tutan koca paketi 660 Alman markına çevirince ufacık kalmıştı. Bunları ikiye ayırarak birer mektup zarfının içine yerleştirdi. İkisi de paltosunun iç ceplerine rahatça sığmıştı. Sonra Waterloo istasyonuna gidip Brüksel'e kalkan Eurostar trenine bindi. İngiliz gümrüğünden dünyayı takmadan geçecekti. Brüksel'e vardığında herhangi bir gümrük kontrolü yoktu. Amsterdam'a giden Trans-European Express'ine bindi. Kardeşi Abdullah kendisini istasyonda bekliyordu. Birlikte kanalın öteki tarafındaki yeraltı garajına gittiler. Abdullah ikinci arabası olan Opel Vega'yı burada park etmişti. Bu araba onun dikkati çekmeden yaşama tarzına daha uygun düşüyordu. BB'ye içi Hollanda florini, Fransız ve Belçika frangı, İspanyol pezetası, Alman markı gibi satışlardan elde edilen karışık Avrupa paralarıyla dolu spor çantayı gösterdi. BB kendi çantasını da bagaja spor çantanın üstüne koydu. Arabanın anahtarlarını Abdullah'tan aldı. ''Biraz çabuk olun'' dedi kardeşine, ''acele mal istiyorum. Elimde sadece 15 paket kaldı.''
''Gayret ediyoruz ama pek kolay değil Bebe. Eroin taşıyıcısı suçuyla İngiliz hapishanelerinde 20 yıl yatmayı göze alan adamlar kolay bulunmuyor.''
''Verdiğimiz o kadar paraya rağmen mi? Şu seks gösterisi yapan çifte ne oldu?''
''Razı etmeye çalışıyoruz, korkuyorlar.''
''Unutma, İrlandalı bir hafta sonra 15 kiloyu almaya gelecek.''
''O problem değil.''
Bebe kardeşini sırtına vurdu sevgiyle.
''Tamam,
ben Budapeşte'ye gidiyorum. 48 saat sonra dönerim.'' Arabaya bindi, motoru çalıştırıp garajdan dışarı çıktı. Arkadaki bagajda 1 milyon dolara yakın nakit para vardı. Amsterdam'dan Macar sınırına kadar olan mesafede hiçbir gümrük kontrolü olmayacaktı. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 266.